Ayrım 56, sayfa 569, bölüm 5, François Kubiela. Bugün hem psikiyatri dünyası hem de sanat alemi yasta. François Kubiela, 29 Ocak 2009 Perşembe günü A31 otoyolunda Lüksemburg sınırına yakın bir yerde saat 23 sularında öldü. Arabasının kontrolünü nasıl kaybettiği bilinmiyor. Psikiyatrın Thionville-Metz kuzey çıkışından az önce tahminen 140 km hızla güvenlik bariyerlerine çarptığı bildiriliyor. Aracın anında alev aldığı ve ilk yardım ekipleri kaza mahalline gelene kadar François Kubiela'nın ciddi biçimde yandığı da gelen haberler arasında. Tüyleri diken diken oldu. Henüz yeni kimliğini, kuşkusuz tek gerçek kimliğini, keşfetmenin şokunu yaşarken şimdi de kendi ölüm haberini sindirmek zorundaydı. Şaşkınlıktan çılgına dönmüş bir halde 13. bölge sokaklarında koşmuş ve Glacière metro istasyonu yakınlarında açık bir internet kafe bulmuştu. Bilgisayarın başına oturur oturmaz klavyede yeni soyadını yazmıştı. Google'da açılan ilk başlık 31 Ocak tarihli Le Monde'da çıkmış ölümüyle ilgili kısa haberdi. Haberde adı geçen kişi kesinlikle oydu. Gazetenin 25. sayfasında ölen psikiyatrın siyah beyaz bir fotoğrafı vardı. Beyaz önlüğü, daha az kırışıkları ve kadınları cezbeden gülümsemesiyle oydu. Bu sihirbazlığı hem ölüydü hem diri anlamaya çalışmadan önce psikiyatr ve ünlü ressam müteveffa François Kubiela'nın hikayesini okumaya başladı. Çerçeve içine alınmış yazı birkaç tarihle biyografisini özetliyordu. 18 Kasım 1971, Saint-Saint-Denis, 93, Pantin'de doğdu. 1988, tıp öğrenimine başladı. 1992, ilk kişisel sergisini açtı. 1997, psikiyatri alanında doktora tezini yayınladı. İkizler'de kimlik gelişimi. 1999, Villejuif-Paul Giraud Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 2003, New York'ta Galeri Memo'da retrospektif bir sergi açtı. 2004, Saint Anne Hastanesi'nde klinik şefi, Fransa'nın en genç klinik şefi oldu. 2007, çoklu kişilik sendromu hakkında yazdığı Benlerin Oyununu yayınladı. 29 Ocak 2009, A31 karayolunda öldü. Tahminleri doğru çıkıyordu. Hemen hemen sahte belgelerde olduğu yaştaydı. Aynı anda birbirine paralel iki yol izlemişti, psikiyatri ve resim. Özel yaşantısına gelince karısı, çocuğu, hatta beraber olduğu bir sevgilisi bile yoktu. Ancak gülümsemesine baktığında hiç de müzmin bekar hayatı sürmediği belliydi. Korto bahçelerinden aklında kalan hatıralar canlanmaya başladı. Kayak yaptığı kış tatilleri, Paris'teki burjuva dairesinde verdiği özel gece davetleri, Güney Fransa'da uyandığı sabahlar. Kubiela rahat ve parlak bir yaşam sürmüştü. Ne kimseye bağlanmış ne de kimseye vaatte bulunmuştu. Yalnız bir araştırmacı mı yoksa ben merkezci bir kadın avcısı mıydı? Cevap bu ikisinin arasında bir yerlerde olmalıydı. Bilimsel ve sanatsal yeteneklerinden emin olan bir adam. Özel olarak tek bir kişiye değil herkese karşı verici olan bir adam. 1997. Doktora tezi tanınmasını sağlamıştı. İkizlik üzerine çalışmaları olan çocuk psikoloğu René Zazo'nun öğrencisi olarak yıllarca tek yumurta ikizlerini incelemişti. Zazo gibi ikizlerin gelişimini incelemişti. Onları birbirine bağlayan ve birini diğerine geçirgen kılan gözle görünmez bağları tahlil etmişti. Karakter benzerlikleri, tepkilerdeki benzeşmeler ve hatta tek yumurtadan doğmuş kardeşlerde asıllardır görünen ve insanları şaşırtan telepatik bağlar. Tüm bunlar Kubiela'nın alanıydı. İkizlikte onun asıl ilgisini çeken kimlik sorunuydu. Beni oluşturan neydi? DNA mirasıyla yaşanmışlık arasındaki ilişki neydi? Kubiela'nın ulaştığı sonuçlar bilim çevrelerini şaşkınlığa düşürmüştü. Hem psikanalizin temel ilkesine, insan çocukluğunda yaşadıklarının sonucudur, hem de yeni biyolojik bilimlerin temel ilkesine, psişemiz bir dizi fiziksel olaya indirgenebilir, karşı çıkıyordu. Bu ilkelerin doğruluğunu yadsımasa da, Kubiela, her insanın kişiliğini tanımlamak ve açıklamak için üstün bir mekanizmadan, belki de tanrısal bir mekanizmadan kaynaklanan ve her insanda doğuştan var olan gizemli bir unsur bulunduğunu ileri sürüyordu. Bu hiç kuşkusuz bilimsel ve akıcı yollardan sapan bir teoriydi. Bu ucuz spiritüalizme karşı birçok ses yükselmişti. Ama kimse araştırmaların niteliğinden kuşku duymamıştı. Öte yandan yazılarını paralel olarak önce Villejuif'te, arkasından da Paris Saint Anne Üniversite Hastanesi'nde hekimlik kariyerini aralıksız sürdürüyordu. Tezinin yayınlanmasından 10 yıl sonra Kubiela çoklu kişilik üzerine yaptığı çalışmaların bir sentezi olan yeni bir kitap yazmıştı. Bir kez daha kitabı büyük ses getirmişti. Çünkü öncelikle bu sendrom Avrupa'da resmen kabul görmüyordu. Ayrıca Kubiela hastalarındaki kişiliklerin her birini tek veya aynı psikozun parçaları olarak değil, her biri kendi içinde var olan özel hücreler gibi değerlendiriyordu. Hepsi tanrısal bir er tarafından tek bir ruha konmuş kişilikler fikri yeniden gündeme oturmuştu. En azından bir gerçeği anlıyordu. Bu araştırmacı, bilim insanının Christian Miosens vakasının ve onun psişik kaçışının büyüsüne kapılmasında şaşırtıcı bir yan yoktu. Bu noktada yeni bir araştırma yolu bulmuştu. Psikiyatr ikizlerden ve şizofrenlerden sonra bavulsuz yolculara gözünü dikmişti. Sonrasını tahmin edebiliyordu. Kubiela Fransa'da başka vakalar aramıştı ve Nathalie Forrester'ın bahsettiği Lorient'li hastayı bulmuştu. Bu iki hasta arasında bağ kurmuştu. Araştırmış, incelemiş, Sasha.com'a kadar ulaşmış, peşine düşmüştü. Kulübe üye olmuş, sonra Feliz'le karşılaşmıştı. Ardından asla tahmin edemeyeceği koşullar içinde Metis'in klinik deneyleri için bizzat kendisi kobay olarak seçilmişti. Elbette haberde bu son araştırmalarıyla ilgili tek bir kelime yoktu. Sadece psikiyatrın gece yarısı A31 otoyolunda ne aradığı soruluyordu. Gerçekten de orada ne arıyordu? Bu sorunun cevabı yoktu. Çünkü ölen o değildi. Kubiela sahnelenen bu oyuna takıldı. Arabadaki yanmış ceset kime aitti? Metis'in başka bir kobayına mı? Öldürücü bir enjeksiyon neticesi hayatını kaybetmiş, yanık izleri gerçek ölüm sebebini saptamayı olanaksız kılmıştı. Bir adama mı? Kuşkusuz soruşturma hiç uzamamıştı. Araç sürücüsünün kimliği konusunda kuşkuya düşülmesini gerektiren bir şey yoktu. Arabanın plakası, ölen kişinin eşgali, giysileri, saati, arabada bulunan belgeler her şey Kubiela'yı işaret ediyordu. Metis neden böyle bir işe kalkışmıştı? Deneyin sorumluları gözde bir psikiyatrın ortadan kaybolmasının sıradan insanlarınkinden çok daha fazla sorun yaratmasından mı korkuyorlardı? Sanatçı yanını incelemeye başladı. Kendini yetiştirmiş biri olarak işte bu nedenle tıp mezunları ile güzel sanatlar öğrencileri arasında yaptığı mukayeseli inceleme sırasında hiçbir şey bulamamıştı. Kubiela tıp eğitimiyle birlikte resme de başlamış ve ilk resimleri karma sergilerde yer almıştı. Ancak kısa sürede tabloları fark edilmişti. 1990'ların sonuydu. Kubiela birkaç tıklamayla resimlerine ulaştı. Tablolar Narsis'in otoportrelerini hatırlatıyordu ancak içerik farklıydı. Tuvallerde hep kendi vardı. Fakat bu kez daha geniş, daha sürrealist ortamlardaydı. Chirico'nun tablolarındaki gibi zamanın ve mekanın dışında yer alan boş meydanlar, antik şehirler, tuhaf mimari yapılar. Kubiela arkası dönük bir şekilde bu dekorların arasında dolaşıyordu. Her resimde elinde bir ayna göz ucuyla kendini inceliyordu. Böylece yüzü iki kez görünüyordu. 4/3 önden, 4/3 arkadan. Bu resim içinde resimle neyi anlatmak istemişti? Tabloların fiyatı sürekli yükselmiş, ölümden sonra ise tavan yapmıştı. Bu paralar ne olmuştu? Kime miras kalmıştı? Bu ayrıntı ona Narsis'i hatırlattı. İlginç olan kimsenin Kubiela'nın resimleriyle deli ressamınkiler arasında bir benzerlik kurmamış olmasıydı. Her ikisinde de eserlerin ana karakterleri aynıydı, kendileri. Ama şüphesiz öğeleri farklıydı. Kökenini inceledi. François Kubiela, Pantin'e göç etmiş Polonyalı bir ailede dünyaya gelmişti. İşçi bir baba, ev kadını, kuşkusuz ayın sonunu getirebilmek için ev işlerine giden bir anne. Karı koca, tek çocukları olan oğullarının eğitim masraflarını karşılamak için varlarını yoklarını ortaya koymuşlardı. Baba Andrei, 1999'da ölmüştü. Yazıda annesi Fransızca'dan söz etmiyordu. Herhalde yaşıyordu. François'nın Polonya ile hiçbir bağlantısı yoktu. Ancak yazıya göre Banlio'da geçen çocukluğuna ve ailesinin önemsediği basit değerlere hep özlem duymuştu. Zaten yakından uzaktan komünizmi hatırlatan her şeyi lanetlese de sol eğimli görüşümlerini hiçbir zaman saklamamıştı. Kubiela köklerini unutmamıştı. Okumayı bıraktı. Birden durumunun ve konumunun bilincine vardı. Sakalları uzamıştı, saçları kirpi gibiydi. Kurumuş kanın sertleştirdiği mor gömleğinin yırtıklarını saklamak için paltosuna iyice sarılmıştı. Aslında bu kez gerçekten de iki cinayetin suçlusuydu. Bir kahve almak için kalktı, sersemlemişti. Kendini hem yorgun ve bitkin hissediyor hem de ve coşku ve heyecan hissediyordu. Gecenin korkunçluğu, kendi ölüm haberi, gerçek kimliğini keşfetmesi. Tüm bunlar soğukkanlılığını yitirmesi için yeterliydi. Kahvesinden bir yudum aldı ancak yakıcılığından başka bir şey hissetmedi. Bu his ona Henry A'deki makinenin berbat içeceklerini hatırlattı. Bordo'dan ayrılığı ne kadar olmuştu? 2 hafta mı? 3 mü? Kaç yaşam? Kaç ölüm? Dönüp tekrar ekranın karşısına oturdu. François Kubelian'ın fotoğrafı beyaz önlü ve siyah saçlarıyla onu bekliyordu. Fincanını sağlığına kaldırdı. Artık bir şekilde yol alması gerekiyordu. Kaderini Kubela'ya teslim etmek istemişti ancak karşısında yine kendini bulmuştu. Öyleyse yeniden ava çıkmak zorundaydı. Yeniden başlamak için gizlenecek bir yer bulmalıydı. Parası vardı ama otele gidemezdi. Sahte kimlikleri vardı ama ne işe yarardı? Atölye evdeki çifte cinayetten sonra fotoğrafı gazetelerin baş sayfasında yer alacaktı. Aklına bir fikir geldi. Basit bir fikir. Annesinin evine dönebilirdi. Kim onu ölmüş bir psikiyatrın annesinin Franskaya Kubiela'nın evinde arardı ki? Yaptığı aramaları sonlandırdı ve İl de France rehberine bağlandı. Pantin'de yaşayan bir Franskaya Kubiela vardı. Jean-Georges çıkmazı 37 numarada oturuyordu. Bu isimler, bu rakamlar ona hiçbir şey ifade etmiyordu. Hafızası sanki hep kilit altındaydı. Alçıdan bir beyinle yaşıyordu. Buna alışıktı. Ama ya annesi? Onun tepkisi ne olacaktı? Kapıyı açıp bir yıl önce ölmüş oğlunu karşısında görünce şüphesiz kalp krizi geçirdi. Acaba annesi yaşlı ancak hala aktif bir yaşam süren bir kadın mıydı? Ya da tam tersine evine kapanmış bir mumya mı? Bunu öğrenmenin tek yolu vardı. Eşyalarını topladı ve kapıya yöneldi. Anais Çetelet, Fleury Merogis kadın cezaevinden sabah saat 10'da çıktı. İşlemler 40 dakikadan fazla sürmüştü. Soruları cevaplamış, belgeleri imzalamıştı. Çizmelerini, montunu, kimlik kartlarını ve cep telefonunu teslim etmişlerdi. Sonuçta artık özgürdü. Sonraki pazarsa hakimin karşısına çıkması ve Paris'ten ayrılmaması koşuluyla. Adli denetimi bugünden itibaren başlıyordu. Haftada bir kez ilk tutuklandığı Invalides meydanındaki karakola gidip imza vermesi gerekiyordu. Cezaevinin kapısında gözlerini kapattı ve temiz havayı içine çekti. Aldığı bu derin nefeste sanki bütün solunum sistemi bir anda temizlenmişti. 100 metre ileride gün ışığının aydınlattığı otobüs durağının önüne park etmiş bir araba vardı. Aracı tanıyordu, en azından modelini. Cenaze arabasını andıran siyah bir Mercedes, babası. Yarı büyük patron, yarı diktatörlük generali. Arabaya doğru yürüdü. Her şeye rağmen özgürlüğünü ona borçluydu. Arabaya varmasına 5 metre kalmıştı ki Nikola Saraç'tan çıktı. Matmazel Anais. Oldukça kısa boylu olan adamın gözlerinde hala yaş vardı. Anais, babası gibi işkenceci bir adamın nasıl böyle duygulu bir yardımcısı olduğunu düşündü. Adamın yanağına bir öpücük kondurdu ve arka koltuğa yerleşti. Jean-Claude Çetelet koltuğa yayılmış onu bekliyordu. Her zamanki gibi bronz teniyle yine göz kamaştırıyordu. Arabanın tavan ışığının altında koyu renkleri döşemede tehlikeli ve ışıl ışıl parlayan bir silah gibiydi. Sanırım sana teşekkür etmem gerekiyor. Senden bu kadarını talep edemem. Kapı çarptı. Nicolas direksiyona yerleşti. Birkaç saniye sonra Paris'e giden N104 karayolunda ilerliyorlardı. Anais göz ucuyla babasını inceledi. Turkuaz rengi keten bir gömlek ve V yaka lacivert kazak giymişti. Sanki yatının güvertesinden Eson bölgesinin gri otoyollarına ışınlanmıştı. Tuhaf bir şekilde Anais ona kavuştuğu için mutluydu. Onu yeniden görmek kininin yeniden canlanması demekti. Yani onu ayakta tutan duygunun. Yine mesaj getirmek için mi geldin? Hayır, bu kez bir emir. İyi. Aradaki ahşap orta konsolu açtı. Isı yalıtımlı bölgede gazlı içecekler ve torpili andıran plastik termoslar vardı. Bir şey içmek ister misin? Kahve, kola. Kahve iyi olur. Çetelet ona kahveyi hasır kılıfı içindeki bir cam bardakta sundu. Anais bir yudum aldı. Elinde olmadan gözlerini kapattı. Dünyanın en güzel kahvesi. Hemen kendine geldi. Aşina olduğu bu zehrin onu ele geçirmesine izin veremezdi. Bu katil ellerin sunduğu sıcaklığa, rahatlığa, özene asla teslim olmayacaktı. Birkaç gün Paris'te kalacaksın dedi cellat değişik aksanıyla. Sana bir otelde yer ayırttım. Adli denetçini ve hakimi görmeye gideceksin. Bu süre zarfında dosyanı Bordeaux'a naklettireceğiz ve ben de seni Giron'da götüreceğim. Tımarına mı? Hayır, her yer benim tımarım. Bu arabada bulunmam bile bunun ispatı. Çetelet kızına döndü ve gözlerini onun gözlerine dikti. Topalın parlayan göz bebeklerinde insanı çeken baştan çıkarıcı bir ışıltı vardı. Neyse ki Anais gözlerini Ant dağlarının eteklerinde yerin binlerce metre altından çıkartılan bir maden olan antrasit rengindeki gözlerini annesinden almıştı. Şaka yapmıyorum Anais, eğlence bitti. Önceki pazar yapılan uyarıdan sonra yaptırım uygulamaya başlamışlardı. Baba ocağına dönülecekti, o kadar. Fleury'den bu koşulla serbest bırakılmıştı. Hapishane zulmüne karşı babasının zulmü. Sana bunu bir kez söyledim diye tekrarladı babası. Bu heriflerin şakası yok, hepsi görev adamı. Bir sistemi temsil ediyorlar. Bana bu sistemden bahset. Çetelet derin bir iç çekti ve koltuğuna gömüldü. O da başka seçeneği olmadığını anlamış gibiydi. Kızını ikna etmek istiyorsa onun da uzlaşma yoluna gitmesi gerekiyordu. Aniden bastıran yağmur tüm şiddetiyle ön camı dövüyor, damlar uzarayarak yan camlardan akıyordu. Şarap uzmanı sert bir hareketle diyet kolayı açtı. Herhangi bir komplo yok dedi alçak sesle. Ne sandığın gibi bir dalavere ne de gizli bir plan söz konusu. Benim sandığım bir şey yok, seni dinliyorum. Metis 1960'lı yıllarda Fransız ve Belçikalı paralı askerler tarafından kuruldu. O zamandan bugüne köprünün altından çok sular aktı. Uzun zamandır şirketin bu tür faaliyetlerle ilgisi yok. Metis psikotrop ilaçlar konusunda önde gelen şirketler arasında yer alıyor. Orada çalışan bilim insanları beynin kontrolüyle ilgili araştırmalar yapıyorlar. Metis, Hoest veya Sanofi Aventis ayarında bir ilaç veya kimya şirketi. Ama bu onların yasa dışı uygulamalarla insanın beynine müdahale ettikleri anlamına gelmez. Ya güvenlik şirketleri? Üretim ünitelerinin güvenliğini sağlıyorlar. Tamamen kendi faaliyetlerine yönelik. Anais ÖDGA'nın müşteri listesini incelemişti. Babası yalan söylüyordu veya yanılıyordu. Şirket Giront'ta farklı alanlarda faaliyet gösteren başka şirketlere de hizmet veriyordu. Fakat belli ki yine de en önemli müşterileri Metis'in bünyedeki şirketlerdi. Geçelim. Tuhaf bir güvenlik mesleği anlayışı olan iki adam tanıyorum. Söz konusu olan Metis değil. Bu pislik herifler yaptıkları işleri gizlemek için ÖDGA'yı kullanmışlar. Demek ki babası operasyonun ayrıntılarından haberdardı. Bir yer sarsıntısının dalgalarını andıran bir gök gürültüsü duyuldu. Gökyüzü içten içe çatırdayan bir granite veya madene benziyordu. Kimler diye sordu anlayış sinirli bir ses tonuyla. Metis yeni ürünler geliştiriyor. Kaygı gidericiler, antidepresanlar, uyku ilaçları ve nöroleptikler. Üretim safhasının başında laboratuvarlar molekülleri izole ediyor, sentezliyor ve ilaç yapımına geçirmesini sağlıyorlar. Bu bir ilaç şirketi için normal bir işleyiş. ÖDGA'nın paralı askerleriyle bağlantısını, Topal ağır ağır kolasını içiyordu. Sahnağın ıslattığı camın ardından ara sıra renklenen gri silüetleri izliyordu. Fabrikalar, depolar, alışveriş merkezleri. Ordunun da gözü bu araştırmaların üstünde. İnsan beyni her zaman temel hedef olmuştur ve hep öyle kalacaktır. Ama aynı zamanda da önemli bir silah. Geçen yüzyılın son yarısını nükleer silah geçirmekle geçirdik. Tüm bu silahlar daha ziyade kullanılmamak içindi. Zihni kontrol etmek savaşı önlemenin bir başka yoludur. Lao Tzu'nun söylediği gibi en büyük fatih savaşmadan yenmeyi bilendir. Anais alıntılar yaparak konuşan insanlardan nefret ediyordu. Kendini düşünür mertebesini yükseltmek için sessizce başvurulan bir yöntemdi bu. Metis bir molekül keşfetti. Metis değil, uyku laboratuvarlarından biri. Metis'in de hissedar olduğu bir araştırma birimi. Laboratuvarın adı ne? Bilmiyorum. Beni salak mı sanıyorsun? Ben aileme hakaret etmem. Bu tür ayrıntıların dile getirildiği toplantılara katılmıyorum. Wendy'de bir laboratuvar. Sadece deney amaçlı klinik araştırmalar yapan bir merkez. Genellikle işe yaramaz deneyler. Zihinsel parçalanmalara neden olan molekül bu mu ve işe yaramayan? Bize sattıkları bu. Aslında molekül stabilize edilmemiş, müdahaleye açık. Kobayların adı sana bilinmeyen bir ilacın neden olduğu psikolojik kaçışlar yaşadığını inkar edemezsin. Çetelet yavaşça başını salladı. Bu iki anlamada çekilebilecek bir hareketti. Yağmur, araba yıkama istasyonlarındaki hışırdayan fırçalar gibi Mercedes'i kuşatıyordu. Bizi ilgilendiren beynin kontrolü, şenlik fişekleri oluşturmak değil. Biz dediğin kim? Ülkenin savunma güçleri. Şimdi de Fransız ordusunun askeri mi oldun? Sadece danışmanım. Metis ile hükümet arasında bir go-between. Grubun küçük bir hissedarıyım ve Fransız ordusunda hala sözü geçen bazı dinozorları da tanıyorum. Bu nedenle protokolün hazırlanmasına da katkım oldu. Hepsi bu. Dipnot, go-between. İngilizce'de ara bulucu. Protokolün adı ne? Matruşka, Rus bebeği. Molekülün sebep olduğu ard arda gelen çatlamalar sebebiyle. Ancak program kesin olarak durduruldu. Artık var olmayan bir şey soruşturuyorsun. Kendi içimizde anlaşmazlıklar patlak verdi ve işin boku çıktı. Ya cinayetler, adam kaçırmalar, zihinsel işkenceler? Kendinizi yasaların üstünde mi görüyorsunuz? Çetelet kolasından bir yudum daha aldı. Anais kendini kor gibi yakıcı hissediyordu. Buna karşılık babasının dudaklarında buz gibi kola damlacıkları görülüyordu. Tam olarak kim oldu, öldü diye sordu Çetelet güneybatı aksanıyla. Yalnız yaşayan birkaç gariban mı? Dillerini tutamayan iki orospu mu? Yapma kızım. İdealistik ayaklarını yatmak için epey yaşlısın. Şili'de bir söz vardır. Eğer çürümüşse meyveyi soyma. Olduğu gibi yutmak mı lazım? Kesinlikle. Savaştayız tatlım. Elde edilmesi umulan sonuçların yanında insanların üzerinde yapılan birkaç deneyin lafı mı olur? Her yıl terörist saldırılar binlerce insanın ölümüne, ulusların istikrarının bozulmasına neden oluyor ve dünya ekonomisini tehdit ediyor. Çünkü düşman terörizm, öyle mi? Diğer akımların yanı sıra. Anais başını salladı. Bu tür pis oyunların Fransa topraklarında oynanmasını ve cezalandırılmamasını akla almıyordu. Sivil insanları nasıl kaçırırsınız? Etkileri bilinmeyen maddeleri onlara nasıl enjekte edersiniz? Ve hiçbir şey olmamış gibi onları nasıl öldürürsünüz? İnsanların kobay olarak kullanılması savaşlar kadar eskidir. Naziler insan direncinin sınırlarını Yahudiler üzerinde incelediler. Japonlar Çinlere hastalık mikrobu enjekte ediyorlardı. Koreliler ve Ruslar Amerikalı mahkumlara zehir veriyorlardı. İnsanlığı hiçe sayan diktatörlerden, totaliter rejimlerden bahsediyorsun. Fransa yasalar ve ahlaki değerlerle yönetilen bir demokrasidir. 1990'lı yıllarda Çek General Jan Sejna duvarın öte yanında şahit olduklarını ABD'de kamuoyuna açıkladı. Askerler üzerinde yapılan deneyler, zihinsel yönlendirmeler, tutuklulara verilen uyuşturucular ve zehirler. Bu korkunç olayları kınayan tek bir ses bile yükselmedi. Bunun çok basit bir nedeni vardı. Çünkü CIA da aynı şeyleri yapmıştı. Anais yutkunmaya çalıştı, boğazı yanıyordu. Bu hayasızlığın söylediklerine korkunç bir gerçeklik veriyor. Ben eylem adamıyım. Beni hiçbir şey şaşırtmaz. Bu tür şeyler muhalefet politikacılarına veya sürekli dırdır eden gazetecilere yakışır. Barış dönemi diye bir şey yoktur. Savaş hep devam eder, geri planda da olsa. Ve psikoaktif maddeler söz konusu olunca hayvanlar üzerinde çalışmak imkansızdır. Jean-Claude Chetelet ağır başlı neredeyse sevimli bir ses tonuyla söylevini çekmişti. Anais onun yüzündeki gülümseyişi yok etmek için babasının suratını cama yapıştırmak istiyordu ama bu nefret sayesinde tamamen depresyona girmediğini de biliyordu. Teşekkürler baba. Bu programın liderleri kim? Yani sorumluları. İsim istiyorsan hayal kırıklığına uğrarsın. Tüm bunlar iktidarın entrikaları arasında kaynayıp gider. Romanlarda ve tarih kitaplarında komplolar ve gizli operasyonlar akılcı, planlı ve tutarlıdır. Gerçek hayatta ise hepsi rezil bir karmaşadan ibarettir. Nereye iteklenirse oraya giderler. Suçluların listesini unut. Bugünkü duruma gelince senin kıyım dediğin şey tam aksine zararı en aza indirgemekten başka bir şey değil. Kangrenli kolu kesmek gibi. Sessizlik oldu. Şiddetli yağmurun sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Şimdi şehrin dışındaki bulvarda yol alıyorlardı. Yağmur ara sıra hızını azalttığında şehir buraya kadar onlara eşlik eden beton ve çelik yapılardan daha sevimli ve daha insani bir görüntü sunmuyordu. Banliyölerdeki hastalıklı yapılaşma başkente de bulaşmıştı. Aydınlatılması gereken son bir nokta kalmıştı. Bu deneylerin sonrasında farklı farklı cinayetler işlenmişti. Mitolojiye göndermeler yapan cinayetler. Programın önemli bir sorunu. Bu cinayetlerden haberin var mı? Matruşka bir canavar doğurdu. Anais bu yorumu beklemiyordu. Hastalardan birinde diye devam etti Çeteret, molekül son derece karmaşık bir öldürme etkisini açığa çıkardı. Herif temelini mitolojiden alan garip bir ritüel uygulamaya başladı. Ama sen zaten biliyorsun. Bu hastanın kimliğini sapladın mı? Aptal olma. Hepimiz onu tanıyoruz. Onu durdurmamız ve olay elimizde patlamadan önce onu ortadan kaldırmamız gerekiyor. İşte istenen de buydu. Freire seçilmiş bir suçluydu. Kara listede yer alan diğer isimlerden biri değildi. Öncelikle öldürülmesi gereken adamdı. Anais camı açtı, yağmur damlaları yüzüne çarptı. Şimdi Seine nehri boyunca ilerliyorlardı. Tabela Paris merkezi işaret ediyordu. Beni burada indir. Otelin bulunduğu semte gelmedik. Nicolas diye bağırdı Anais. Arabayı durdur yoksa atlarım. Yardımcı başıyla onay veren patronuna dikiz aynasından baktı. Sola kırdı ve arabayı durdurdu. Anais arabadan indi ve dar bankete çıktı. Yandaki ekspres yoldan araçlar büyük bir vızıltıyla akıp gidiyordu. Hoşça kal demek yerine arabanın içine doğru eğildi ve gırtlağını patlatırcasına bağırdı. Katil o değil. Bana öyle geliyor ki bu dava kişisel bir meseleye dönüştü. Anais kahkahayı bastı. Bunu sen mi söylüyorsun? Ayrım sonu sayfa 582. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Lüksemburg. L-U-X-E-M-B-O-U-R-G. Thionville-Metz. T-H-I-O-N-V-I-L-L-E. METZ Glacier GLAJIERE Le Monde LEMONDE Saint-Denis SEINE SAINT DENIS Pantin PANTIN Villejuif Paul Giraud VILLE JUIF PAUL GUIRAUD Senan, S-A-I-N-T-E-A-N-N-E, Rene Zazo, R-E-N-E-Z-A-Z-Z-O, Şiriko, C-H-I-R-I-C-O, Andrei, A-N-D-R-Z-E-J, Franska, F-R-A-N-C-Y-Z-C-K-A, Janjur, J-E-A-N, J-A-U-R-E-S Esson E-S-S-O-N-N-E Hoest H-O-E-C-H-S-T Sanofi Aventis S-A-N-O-F-I A-V-E-N-T-I-S Laozi L-A-O-Z-I Wendy V-E-N-D-E-E Go-Between G-O-B-E-T-W-E-E-N Jean Sejna J-A-N-C-E-G-N-A